Ayrım 10.
Aynı biçimde her kim içinde herkesin kendiliğinden iyi olacağı, çünkü koşulların kötülük yapmaya izin vermediği kusursuz bir siyasal sistem. Ütopya diyorlar buna genellikle. Düşlerse başını kuma gömüyordur. Ortalıkta nedenli çok kötülük dolaşırsa dolaşsın, iyiliği isteyenler için her zaman iyilik var olacaktır. Ama toplumu nedenli iyi kurmayı başarırsak başaralım, kötülüğü isteyenler için kötülük her zaman erişilebilir bir yerde olacaktır. Anımsıyor musun? Epeyce bir süre önce özgürlük demiştik buna. Ahlaksal bir bakış açısından, yani iyi yaşamı ilgilendirdiği ölçüde yeğe tutulacak politik düzen hangisi olmalıdır? Elde etmek ve korumak için zorlanması gereken mi? Buraya dek söylediklerimizin üstünden geçersem, korkarım tümünü anımsayabilesin diye sözü fazlasıyla döndürüp dolandırdım. Üstünde dikkatle düşünürsen bu idealin bazı yanları aklına gelecektir. A. Ahlaksal tasarım. Onsuz yaşamın yaşamış olma sıkıntısına değmeyeceği özgürlükten yola çıktığına göre istenir bir siyasal sistem. İnsan özgürlüğünün kamusal yanlarına olabildiğince saygı duymalıdır. Ya da bunları olabildiğince az kısıtlamalıdır, nasıl yeğlersen. Başkalarıyla bir araya gelme ya da onlardan ayrılma özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, güzellik ya da bilim yaratma özgürlüğü, kendi yeteneğine göre çalışma özgürlüğü, kamusal izlekler üstünde kendi görüşlerini öne sürme özgürlüğü, bir yere göçme ya da bir yerde yerleşme özgürlüğü, kendi bedeninin ve ruhunun hazlarını seçme özgürlüğü ve benzeri. Zorlamalardan kaçınılmalıdır. Her şeyden çok da bizim iyiliğimiz için olanlardan ya da toplumun iyiliği için. İkisi de aynı kapıya çıkar. En büyük iyiliğimiz bireysel ya da toplumsal bakımdan özgür olmaktır. Doğal olarak özgürlüğe gerekli önemi veren bir siyasal rejim, herkesin yaptığı ya da yapmadığı eylemlerin toplumsal sorumluluğu üstünde de duracaktır. Yapmadıkları diyorum çünkü bazen insan yapmayarak da yapar. Genel kural olarak birey erdemlerinden ya da kötü yanlarından nedenle az sorumlu tutulursa, örneğin bunların tarihin, kurulu düzenin, organizmanın kimyasal tepkilerinin, propagandanın, şeytanın ya da bu tür şeylerin ürünleri olduğu söylenebilir. Onlara o denli az özgürlük tanıma eğilimi gösterilir. Bireylerin hiçbir zaman bütünüyle sorumlu olmadıkları sistemlerde, yönetimlerde her zaman tarihsel zorunlulukla ya da devletin yüksek çıkarlarının gereklerine göre davranırlar. Kim olursa olsunlar, insanları koşulların kurbanı gibi ya da o koşulları ürettikleri için suçlu gören politikacılardan sakın. B. Gerçek yaşamın temel ilkesi gördüğümüz gibi kişilere kişi olarak davranmak, yani kendimizi benzerlerimizin yerine koymak. Kendi çıkarlarımızı onlarınkiyle uyumlu kılmak için kendi çıkarlarımızı göreli bir duruma getirmektir. Başka bir biçimde söylemek istersen, başkasının çıkarlarını senin çıkarlarınmış gibi, senin çıkarlarını da başkalarınınmış gibi görmeyi öğrenmek söz konusudur. Bu erdeme adalet denir. Yasalar ve kurumlar aracılığıyla toplumun üyeleri arasında adaleti sağlamaya öncülük etmek istemeyen bir siyasal rejim olamaz. Bireylerin özgürlüğünü kısıtlamanın biricik nedeni, bunu yapmak kaçınılmaz olduğunda, başka yolu yoksa, zorla da olsa, bireylerin benzerlerine benzerleri değilmiş gibi davranmalarını, yani onlara oyuncakmışlar, yük hayvanlarıymışlar, basit araç gereçlermiş, aşağılık varlıklarmış gibi davranmalarını engellemektir. Her insan varlığı benzerleri gibi cinsiyeti, derisinin rengi, fikirleri, beğenileri ve benzeri, ne olursa olsun kendisine saygıyla davranılmasını isteyebilir. Bak ne tuhaf. Onur, bütün insan varlıklarının ortaklaşa sahip oldukları şey olsa da, herkesin biricik, yinelenemez bir varlık olarak kabul edilmesini sağlayan da tas tamam budur. Şeyler birbirinin yerine geçebilir, yerlerini benzerleri ya da daha iyileri alabilir. Birkaç sözcükle söylemek gerekirse kendi fiyatları vardır. Genellikle para yaygın bir ölçü olduğundan bu alışverişleri kolaylaştırır. Bazı şeyler yerlerine bir şey konamayacak, bu yüzden de bazı sanat yapıtlarında ya da doğanın bazı yanlarında olduğu gibi. Dünyanın bütün altınları karşılığında bile satın alınamayacak denli insan varlığının koşullarına bağlıdırlar. Ama bu olguyu şimdilik bir yana bırakalım. Demek her insan varlığının onuru vardır, fiyatı değil. Yani yerine başka bir şey konamaz. Ne de bir başkasının yararına ona kötü davranılabilir. Yerine bir şey konamaz dediğimde onun işlevine değil. Bir marangoz işinde başka bir marangozun yerini alabilir. Onun kişiliğine gerçekten olduğu şeye gönderme yapıyorum. Kötü davranmak dediğimde ise yasalara göre cezalandırılmış olsa ya da bir siyasal düşman sayılsa bile ona saygı ve özen gösterilmesi gerektiğini söylemek istiyorum. İnsanların iyi bir ortak yaşam kurma girişimlerinin en büyük başarısızlığı olan savaşta, örgütlenmiş suçtan, savaşın kendisinden daha kötü bir suça neden olan davranışlar vardır. Bizim hepimizi benzer kılan şey insan onurudur. Çünkü herkesin biricik, değiş tokuş edilmez, her kim olursa olsun tüm başkaları gibi toplumsal olarak tanınma hakkına sahip olduğunu belgeler. C. Yaşam deneyimi bedenimize, en şanslı olanlarımızın bile, acı çekme gerçekliğinin damgasını vurur. Başkalarını ciddiye almak, kendimizi onların yerine koymak, yalnızca onların onurlarına saygı duymak değildir. Aynı zamanda onların acılarıyla, hatalarından, rastlantılardan ya da biyolojik zorunluluktan ötürü uğradıkları, önünde sonunda herkesin başına gelebilecek şanssızlıklarla bütünleşmek demektir. Hastalıklar, yaşlılık, güçsüzlük, yalıtılmışlık, duygusal ya da zihinsel karışıklık, en çok sevdiğimiz ya da onsuz olamayacağımız kişinin yitimi, güçlülerin ya da incelikten yoksun insanların tehditleri yahut saldırganlıkları gibi. İstenir bir politik toplum, olanakların sınırları içinde acı çeken insanlara, herhangi bir nedenle kendi kendilerine yardım edemeyenlere yardım etmeyi güvence altına almalıdır. En zoru bu yardımın özgürlük pahasına ya da kişinin onuru pahasına güvence altına alınmasını sağlamaktır. Zaman zaman devlet özürlülere yardım etme bahanesiyle bütün halka özürlüymüş gibi davranır. Başımıza gelen üzücü olaylar bizi başkalarının eline düşürür. Bireyin üstündeki kolektif gücü artırır. Bu gücün o insanları otoriter bir acıma adına anestezi durumunda tutmak için değil, yalnızca onların yoksunluklarıyla güçsüzlüklerine umar bulmak amacıyla kullanılması için çaba harcanması çok önemlidir. Her kim kendisi için ahlak tasarısına uygun olarak iyi bir yaşam dilerse, siyasal toplumun özgürlük, adalet ve yardım temeline dayanmasını da istemelidir. Çağdaş demokrasi son 200 yıl boyunca, ilkin kuramsal olarak sonra biraz da uygulamada, siyasal toplumun doyurması gereken bu en az gereksinimleri karşılamaya çalışmıştır. İnsan hakları denen hakların listesi hepimizin ortak utancına yol açacak biçimde etkin başarılardan çok güzel öneriler kataloğudur. Bunların her yerde herkes için yalnızca bazı yönlerinin yalnızca bazı kişiler için değil, tümüyle etkin duruma getirilmesinde direnmek, ahlakın ilgisiz kalamayacağı biricik politik yüküm olmayı sürdürmektedir. Yakana takacağın sağcı, solcu, merkezci ya da ne olursa olsun, olmak gerektiğini belirten ayırt ediciye gelince, buna sen karar vereceksin çünkü ben bu etiketleri oldukça eskimiş sayıyorum. Bana apaçık görünen şey gezegenimizdeki 5 milyarlık insan kalabalığının karşısındaki sorunların çoğunun, sayım rakamlarının ne yazık ki sürekli arttığı da düşünülürse, ancak bütün dünya için genel bir biçimde ortaya konmadıkça ne çözülebileceği, hatta ne de iyi bir biçimde ortaya konabileceğidir. Hala milyonlarca insanın ölümüne yol açan açlığı ya da birçok ülkenin ekonomik ve kültürel bakımdan az gelişmişliğini yahut halklarını acımasızca ezen, komşularını tehdit eden politik sistemlerin varlıklarını sürdürdüklerini, silahlanma ya da silahlarla ilgili bilimsel araştırmalar için savrulan parayı, yahut varsıl ülkelerde bile birçok insanın yoksulluğunu ve benzeri düşün. Dünyanın karşılıklı ekonomik bağımlılığın ve evrensel ölçekte iletişim dizgesinin çoktan birleştirdiği bir dünyanın. Bugünkü siyasal parçalanmışlığının bu yaraları süregenleştirdiğine, öne sürülen çözümleri felce uğrattığına inanıyorum. Bir başka örnek militarizm. Bugün dünyada çekilen kıtlıkların büyük bir bölümünü çözebilecek olan kaynakların çılgınca silahlanmaya yatırılması ve saldırgan bir savaş kültürünün gelişmesi. Kendini onun yerine koyacak yerde başkasını ezme ahlak dışı sanatı. Bu çılgınlığı durdurmanın kendilerini savaş oyununa kaptırmış olanlara karşı her kim olursa olsunlar, yeterince caydırma gücü olan dünya çapında bir otoritenin kurulmasından başka bir yolu olduğuna inanıyor musun? Son olarak bazı şeylerin başka şeyler gibi yerlerine başka bir şey konamayacağını söylüyordum sana. Üstünde yaşadığımız bu şey yeryüzü gezegeni. Bitkisel ve hayvansal dengesiyle yerine konacak hazır bir şey varmış gibi görünmüyor. Kazanç hırsıyla ya da aptallıktan ötürü bu dünyayı yıkarsak kendimize başka bir dünya satın almak olası değildir. Temelde yeryüzü yamalardan ya da parçacıklardan oluşmuş bir bütün değildir. Onu içinde oturulabilir güzel bir yer olarak korumak insanların dünya toplumu olarak üstlenebilecekleri bir görevdir. İnsanları birbirine düşüren, uzağı göremeyen, dizginlenmez bireyciliğin değil. Şuraya varmak istiyorum. İnsanların kabileye değil, insan türüne ait oluşlarına uygun olarak örgütlenmeleri, ilke olarak bana siyasal açıdan ilginç görünüyor. Yaşam biçimlerinin çeşitliliği öze ilişkin bir şeydir. Öyle olmasaydı ne sıkıcı olurdu düşün. Ama aralarında her zaman ince ayrımlar vardır. Belirli sorunlar tüm insanların çabalarını bir bütün olarak görür. Böyle olmazsa sonuç bir kültürler çeşitliliği değil bir suçlar çeşitliliğidir. Bu yüzden umarsızca birbirlerine karşı olan öğretilere karşı çıktığımı itiraf ederim. Sözüm ona bilimsel fantazilere uyarak insanları birinci, ikinci ve üçüncü sınıf diye sınıflandıran ırkçılığa, bireyin hiçbir şey olmadığını, toplumsal kimliğin her şey olduğunu düşünen yabanıl ulusalcılıklara, barışçıl fikir tartışmalarına saygı gösterme yeteneğinden yoksun olan, bu yüzden de herkese yalnızca kendilerinin gerçek saydıkları şeylere inanmayı dayatan fanatik, dinsel ya da laik ideolojilere ve benzeri. Ama şimdi ne siyasetle sana eziyet etmeye kalkışmak, ne de kutsal olanla insanca olan üstüne görüşlerimi anlatmak istiyorum. Bu son bölümde yalnızca iyi yaşamak isteyen hiç kimsenin kaçınamayacağı siyasal gerekliliklerin var olduğunu göstermek istedim sana. Geri kalanlardan yakında söz edeceğiz bir başka kitapta. Şunları oku. Bu gezegende insan değil insan varlıkları yaşıyor. Çoğulluk yeryüzünün yasasıdır. Hannah Arendt. Bana yararlı ama ailem için tehlikeli olabilecek bir şey öğrenirsem onu ruhumdan kovarım. Ailem için yararlı ama yurdum için yararlı olmayan bir şey bilirsem onu unutmaya çalışırım. Yurdum için yararlı ama Avrupa için tehlikeli olabilecek ya da Avrupa için yararlı ama insan türü için tehlikeli olabilecek bir şey bilirsem onu bir suç sayarım. Çünkü zorunlu olarak insanım ama yalnızca rastlantı olarak Fransızım. Montesquieu. Belki de ütopyalıların böyle antlaşmalar yapmamalarının nedeni onların dinsel bir onaydan geçmesinin alışkanlık haline gelmiş olmasıdır. Sanki yalnızca bir tepenin ya da bir ırmağın birbirinden ayırdığı halklar birbirlerine hiçbir doğa bağıyla bağlı değillermiş gibi. Bunun sonucu olarak kendilerini doğuştan birbirlerinin düşmanı sayarlar. Onları önleyecek antlaşmalar olmasa karşılıklı olarak birbirlerini yok etmeye çalışırlar. Oysa onların, ütopyalıların, düşüncesine göre gerçek bir zarara yol açmadıkça hiç kimse düşman sayılmamalıdır. Doğal toplum antlaşmaların en iyisidir. İnsanlar karşılıklı olarak birbirlerinin iyiliği için çalışma isteğiyle antlaşmaların sağladığından daha yakın, daha güçlü bir biçimde sözcüklerden çok yürekleriyle birbirlerine bağlanırlar. Thomas More, Ütopya. Son söz. Bunun üstünde düşün. İşte buraya vardık, bölük pörçük, kuşkusuz ama söylenecek başlıca şeyi söylediğimize inanıyorum. Şimdi sana söyleyebileceğim başlıca şeye gönderme yapıyorum. Başkalarından öğrenmen gereken çok daha önemli birçok başka şeyler var. Bu da iyi bir şey. Onları kendi kendine düşüneceksin. Bu kitabı fazla ciddiye almanı istemiyorum kesinlikle. En sonunda bunun gerçek bir ahlak kitabı olmaması bile çok olası. En azından Wittgenstein haklı idiyse. 20. yüzyılın bu büyük filozofu ahlak üstüne gerçek bir kitap yazmayı öylesine olanaksız buluyordu ki şöyle demişti: "Eğer bir insan gerçekten bir ahlak kitabı olacak bir kitap yazacak durumdaysa, bu kitap bir patlama gibi dünyanın tüm öteki kitaplarını yok ederdi." İşte burada sana adadığım bu sayfaları bitirmek üzereyim. Hiçbir yok edici patlama gürültüsü işitmedim. Öylesine sevdiğim eski kitaplarım, içlerinde Wittgenstein'in yukarıda alıntıladığım fikrini dile getirdiği kitaplar da var, kitaplığımın raflarında sapasağlam durmayı sürdürüyorlar. İyi ki. Görünüşe bakılırsa pek de sarmadı beni bu. Bu ahlak kitabı demek istiyorum. Sakin ol. Benden çok daha iyi olanlar çoktan denediler bunu. Onlar da tüm geri kalan kitapları havaya uçuramadılar. Gene de onları anlamaya çalışmakla iyi edersin. Aristo, Spinoza, Kant, Nietzsche. Dostlar arasında söylediğimize göre durmadan onların adını anmak istemesem de bu kitabın sayfalarında bulunabilecek en iyi şeyler onlardan geliyor. Bense aptallıkların babasıyım yalnızca. Özür dilerim, seni kastetmedim. Özetle bu kitabı gereğinden fazla ciddiye alma. Çünkü başka nedenlerin yanı sıra ciddilik genellikle ağırkanlı insanların sandıkları gibi bilgeliğin açık seçik bir belirtisi değildir. Zeka gülmeyi bilmelidir. Kitabın izleyine gelince üstünde durursan iyi edersin. Yaşamını nasıl geçirebileceğinle ilgili bu izlek, eğer seni bu ilgilendirmiyorsa seni neyin ilgilendireceğini tam olarak bilmiyorum. Olabilecek en iyi biçimde nasıl yaşanır? Bu soru görünürde çok önemli olan başka sorulardan çok daha verimli görünüyor. Yaşamın bir anlamı var mıdır? Yaşamaya değer mi? Ölümden sonra bir yaşam var mıdır gibi. Dinle. Yaşamın anlamı vardır, biricik bir anlamı. İleride geri dönüş yoktur. Oyunlar yinelenmezler, düzeltilemezler. Bu yüzden insan istediği şey üstünde dikkatle durmalı, yaptığı şeyi düşünmelidir. Peki sonra? Ruhunu her zaman yanılgılardan korumalı, çünkü yazgıda oynar ve hiç kimse her zaman kazanamaz. Yaşamın anlamı nedir? İlkin yanılmamaya çalışmak. İkinci olarak yanılırsan gönül gücünü eksiltmemek. Yaşamın yaşamaya deyip değmeyeceği sorusuna gelince sık sık güzel buluşları olan İngiliz yazarı Samuel Butler'ın bu konudaki yorumuna gönderme yapıyorum. Bir cennete sorulması gereken bir soru bu, bir insana değil. Yaşamın yaşanmaya deyip değmeyeceği konusunda yargıya varmak için seçeceğin ölçüt ne olursa olsun, içine battığın bu yaşamdan çekip çıkarmak zorundasın onu. Yaşamı yatsısan bile, yaşayan biri olarak kendi işlevlerini uygularken öğrendiğin yaşamsal, ideal ya da kuruntu olan değerlerin adına yapacaksın bunu. Öyle ki değeri olan şey yaşamdır. Yaşamın yaşanmaya değmediği sonucuna varan kimse için bile. Kendi kendine ölümün anlamı var mı diye sormak daha mantıklı olur. Eğer ölmeye değerse bunun nedeni ölüm hakkında hiçbir şey bilmediğimizdir. Bildiğimiz her şey bizim için değeri olan her şey yaşamdan geldiğine göre. Ahlak adına değer her türlü ahlakın yaşamdan geldiğine, yaşamı güçlendirdiğine, zenginleştirdiğine inanıyorum. Daha da ileri gidiyorum, bizi kimse duymadığına göre ancak ölüme karşı etkin bir antipati duyan kişinin iyi olacağını düşünüyorum. Dikkat et, antipati diyorum, korku demiyorum. Korkuda her zaman bir saygı öğesi, belli bir boyun eğiş vardır. Ölümün buna değeceğini sanmıyorum. Ama ölümden sonra yaşam var mıdır? Ölüm sayesinde ölümü kabul ederek, kullanarak, onun gönlünü ederek elde edilebilecek her şeyi yatsıyorum. İster bu dünyada mutluluk olsun, ister öte dünyada öncesiz sonrasız yaşam. Beni ilgilendiren ölümden sonra yaşam olup olmadığı değil, ölümden önce yaşamın olup olmadığıdır. Bu yaşamın iyi olup olmadığıdır. Yalnızca hayatta kalmak ya da sürekli ölüm korkusunun ötesinde bu yaşamın iyi olup olmadığıdır. Nasıl daha iyi yaşanabileceğine ilişkin soru açık kalıyor. Yukarıdaki bölümlerde bu soruya bir yanıt vermeye çalışmaktan çok, yaşamı daha derinden anlamana yardımcı olmaya çalıştım. Yanıta gelince korkarım bunu kendi kendine araştırmaktan başka bir şey kalmıyor sana. Üç nedenden ötürü. A. Doğaçtan öğretmeninin, ki bu benim, yetersizliğinden ötürü. Saygın bir biçimde yaşamayı ancak güç bela becerebiliyorsam başkasına iyi yaşamayı nasıl öğretebilirim? Görülmemiş saç çıkaran olağanüstü bir losyonun tanıtımını yapan dazlak kafalı biri gibi duyumsuyorum kendimi. B. Çünkü yaşamayı bilmek matematik gibi kesin bir bilim değil, müzik gibi bir sanattır. Müziğin belli kurallarını öğrenebilir, büyük bestecilerin yarattıkları müziği dinleyebilirsin. Ama eğer ne kulağın, ne ritim duygun, ne de sesin varsa pek de işine yaramaz bu. Yaşama sanatı içinde aynı şey geçerlidir. Öğretilebilen her şey yeteneği olana yararlıdır. Ama doğuştan sağır olan için gürültülü şeylerdir bunlar ya da aklını daha çok karıştırırlar. Bu alanda sağırların büyük bir bölümünün gönüllüce böyle oldukları açıktır. C. İyi yaşam genel dizi halinde üretilen bir şey değildir. Yalnızca ölçüye göre var olan bir şeydir. Herkesin biricik yinelenemez ve kırılgan bireyselliğine göre onu yaratması gerekir. Başkalarının bilgeliği ya da ortaya koydukları örnek iyi yaşamamıza yardımcı olabilir ama bizim yaşamımızın yerine geçemez. Yaşam içinde her zaman etkileşimlerini, alınması gereken dozları ayrıntılı bir biçimde kapsayan bir kullanma talimatı bulunan bir ilaç değildir. Yaşamı reçetesiz ve kullanma talimatı olmaksızın verirler bize. Ahlak bu eksikliği hiçbir zaman gideremez. Çünkü insan varlıklarının kendilerini ondurmak için harcadıkları çabaların tarihçesidir ahlak. Geçenlerde ölen bir Fransız yazarı George Perec, başlığı tas tamam şu olan bir kitap yazmıştı. Yaşam, kullanma kılavuzu. Hoş, zekice bir yazısal mizahtı bu. Bir ahlak dizgesi değil. Sana somut sorunlarla ilgili bir dizi talimat vermekten kaçındım. Çocuk aldırma, prezervatif, vicdanın yatsınması falan filan. İçe dokunan ya da öfkeli bir ses tınısıyla yüzyılımızın kötülükleri üstüne ders vermeye de kalkışmadım. Kendilerini ahlakçı sayanların korkunç tipik özelliği. Tüketicilik, ah, dayanışma eksikliği, eh. Kazanç hırsı, öf, şiddet, oh. Değerler bunalımı, uf. Ah, of. Bu ve başka konular üstüne kendi fikirlerim var. Ama kişi olarak ahlakçı değilim ben. Yalnızca bir babayım. Benim aracılığımla ahlakın sana söyleyebileceği biricik şey, kendi adına araştırıp kendi adına düşünmendir. Tam bir özgürlük içinde sorumluca. Ben yürüme biçimlerini öğretmeye çalıştım sana. Ne ben ne de bir başkası seni omuzlarına alıp taşıma hakkına sahip değildir. Son bir öğütle bitiriyorum. Seçmek söz konusu olduğuna göre yüzünü duvara döndürecek seçimler değil, ardından sana çok sayıda başka olası seçeneklerin yolunu açacak seçimleri yapmaya çalış her zaman. Seni başkalarına, yeni yaşantılara, mutlu olmanın çeşitli yollarına açan şeyi seç. Seni kapatan, seni gömen şeyden kaçın. Sonrası için bahtın açık olsun. O gün uykuda kasırga seni sürükleyip götürecekken, benimkine benzeyen bir sesin sana bağırarak söylediği o şeye gelince güven duy. Bir selam. Hoşça kal okuyucu dostum. Yaşamı nefret ve korku içinde geçirmemeye çalış. Stendhal, Lucien Levin. Kitabın sonu. 7 Temmuz 1999.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46. 0212 417 1925. Körler Bölümü @ibb.gov.tr.